Ayrım 10.
El sıkıştıktan sonra Fehmi caddenin ortasında durdu, bir nara attı. Hey, var mı bana çatacak? Sarhoşluğundan değildi aslında ama ilçedeki tutumunun gereklerindendi bu narada. Fırsat bu fırsat. Etrafa bir gözdağı vermek zarar sayılmazdı. Bir tanıdık çıktı, Fehmi abi diye koluna girdi. Yalvar yakar ikisini bir kahveye soktu. Kahveciden birer sade kahve istedi. Fehmi abiyi yatıştırıncaya kadar yalnız bırakmadı. 8. Kurt Yeniği. O gün ikindi üstü Urla'ya inen Kadıovacıklı Ali Onbaşı çarşıda alışverişini bitirdi. Kahvede göreceğini gördü, akşama doğru tarlasına döneceği zaman tenekeci Halil'in dükkanına uğradı. Dükkanını kapatan Halil'le birlikte köprü başına doğru indiler. Dere boyuna doğru döndükleri zaman önünden geçtikleri kahvede Fehmi ile Bekir'in halini gördüler. Halil sordu, bunlara ne oluyor dersin? Ali Onbaşı görünüşe bir anlam veremedi. Vardır elbet bir sebebi, birkaç gün geçmez anlarız. Söz buradan Halil'in asıl merakına geçti. Hayrola komşu, Cemal'i evlendiriyormuşsun diye duyduk. Kiminle? Bizden saklama gayrı. Haberim yok vallaha. Komşu Recep'in kızıyla dediler. Yalan mı? Ali Onbaşı gene bilemedi ne diyeceğini, ellerini iki yanına açtı. Eh, madem öyleymiş hayırlı olsun. İki komşu Recep'in tarlası başına gelince ayrıldılar. Halil alt yoldan ilerledi. Ali Onbaşı da incirin altından geçen yola saptı. Kırman dalların başında çalışan Recep, Ali Onbaşı'nın geçtiğini görünce başını önüne eğdi, komşusunu selamladı. Adam az önce Halil'den duyduğuyla Recep'in davranışını birbirine bağlamakta gecikmedi. Ertesi ikindi üstü Bekir tarlasının önünden geçerken selamlaştılar. Urla'ya mı Bekir efendi? Kısmet. Nasıl bu akşamda niyetin sağlam mı? Ne gibi? Dün akşam paşaydın. Köprü başında burnunun dibinden geçtim. Görmedin mi? Bekir sırıttı. Eh, her akşam olmaz o iş. Yolu kolay buldun mu bari? Ben mi buldum? Eşek buldu. Gülüştüler. Bekir ilerledi. Ali Onbaşı, onun az sonra Recep'in tarlasının yanında, incirin altında durduğunu, hayvanından inip incirin gölgesinde uzun uzun Recep'le konuştuğunu gördü. Kuyudan omuzlarında çektiği iki teneke suyla fasulyeleri sulayan Cemal'in yanına yaklaştı. Cemal, ne dersin sen bu işe? Hangisine? Bu Bekir'in her gün Recep'in çardağına inmesine. Oğlu kuşkulu gözlerle onun düşüncesini açıklamasını bekledi. Var bu işte bir kurt yeniği. Ne gibi? Bir adam kör Fehmi'ye rakı içirirse, sonra da Zeliş gibi kızı olan bir adamın çardağına her gün uğrarsa, elbet bunun bir hikmeti olmalı. Cemal'in birden kolu kanadı kırıldı. Babası onun yanından ayrılırken ekledi. Haberin olsun diye söyledim. Ona göre davran. Uzun kavak gıcım gıcım gıcılar. Ana benim sol böğrümde sancı var. Halk türküsü. Fasulyeleri suladıktan sonra çardağın gerisine yüzü koyun uzanmıştı. Zalim, sinsi bir acı yüreğini eziyordu. Zeliş'in başkasıyla evlenebileceği hiç aklından geçmemişti şimdiye kadar. Kör Fehmi'nin marifetini duyar işitirdi. Zeliş'e elini değmesi demek, ölmesi demek onun. Bağışlayamazdı böyle bir hareketi. Ya Fehmi ile Bekir ya o. Neye yarar alır giderse Zeliş'ini? Katil olmak ölmek neye yarar? Uzandığı yerde eline geçen otları, çimenleri parmaklarının ucundan kopara kopara oynuyor, ne düşüneceğini, ne karar vereceğini bilemiyordu. Şimdi yola çıksa, uzak tepelere, bayırlara doğru yürüse, yüreğindeki kasveti bir yer bulup atabilse. Fakirdi, bir kuruşu yoktu, askerliğini yapmamıştı. Nişan düzmez, düğün yapamazdı. Ama aşıktı işte, nereden düşmüştü bu derde? Kardeşleri, babası, anası onun böyle acıdan gerilmiş bir yüzle çardağın gerisinde uzanıp kaldığını gördüler. Yanına yanaşamadılar. Aradan 5-10 dakika geçti, sonunda anası kucağında en küçük kardeşiyle yaklaştı, çöktü, yanına oturdu. Kadın boş elini şefkatle oğlunun saçlarına götürdü. ''Neyin var?'' cevap vermedi. ''Ağrın mı var?'' ''Neyin var söylesene oğlum, sararmışsın.'' Ben ananım, derdini benden gizlemesene. anasının elini kavradı. Sevdalı mısın? Avucundaki eli sıktı, öptü, yaralı bakışlarını anasına çevirdi. Ana, Zeliş'i iste bana. Ana oğul bir zaman sessiz kaldılar. Bilmem ki oğlum, bize kızlarını verirler mi? Olsun, sen iste. Biz fakir insanlarız. Onlar fakir değil mi? Düğün yapamayız. Sustu. Bahar'a askersin. Olsun. Allah'ın emriyle evlenmek kolay mı? Nişan ister, üst baş ister. Kadın göğüs geçirdi. Ah fakirlik, çekmeyen bilmez, dile kolay. Sonra konuyu değiştirdi. Zeliş'in sende gönlü var mı? Delikanlının göz kapakları inip kalktı. Öyleyse beklersiniz. Askerliğini yapar, sağlıkla dönersin. Biz de gider, kısmetse isteriz. Kız kısmı gönlü varsa bekler. Ya kaçırırlarsa? Zeliş gibi kıza kolay kolay el süremezler, sen merak etme. Zeliş'e bir hal olursa beni öldü bil. Kadın oğlunun başını tekrar okşadı. Kalk hadi koca erkeksin. Zeliş'e bir şey olmaz, korkma. Doğruldu, anasıyla bu kısa dertleşmenin yüreğindeki acıyı sürüp götürdüğünü fark etti. 10. Zeliş'in yaşı. Bekir Zeliş'in yaşını soruyordu. Recep düşündü, düşündü, başını kaşıdı, çenesini kaşıdı, birden karşılığını bulamadı. Vallahi ne desem yalan, tam bilemeyeceğim. Ne zaman doğduydu? Tekrar düşündü. Pronos senesi değil, ertesi sene. Öyle ya, Pronos senesi değil. Ertesi sene Mart'ta doğdu. O sene hoca zedelerle yarıcıydım. Hesap gördük, borçlu kaldım. Bir yıl daha hoca zedelerde ortakçılık ettik. Ertesi yıl İskan'dan bu tarlayı aldım. Ama anasına sorayım daha iyi. Çardağ seslendi. Karı, karı be, bak buraya. Kadın çardaktan çıktı, yaklaştı. Ne o, bir şey mi istersin? Biz aşağı ovada, hocazadelerin yanında yarıcıydık. Hangi seneydi o? Ne bileyim ben hangi seneydi? Yorsana o nazik aklını birazcık. Pek mi lazım? Bir hesabı var ki sordum elbet. Orası senin üstüne vazife mi? Sen hangi seneydi onu söyle. Kadın az düşündü. Akıl mı kaldı bende? Birkaç yıl önce olsa yılını değil gününü bilirdim. Dur bakayım. Kardeşimi askere aldıkları sene. Sonra kardeşimi askere aldılar. 2 ay sonra Zeliş dünyaya geldi. Kaç sene oldu öyleyse? Zeliş kundaktaydı. İskan işi bitti. Bu tarlayı aldık. Sonra 7 yıl geçti. Rebiş dünyaya geldi. Sonra 9 sene mi oldu, 10 mu? Öyle bir şey işte. Hesap gene karıştı. Bu duruma göre Zeliş 16 yaşında mıydı, 17 yaşında mıydı anlayamamıştı. Peki git sen içeri dedi karısına. Tekrar Bekir'e döndü. Ertesi sene hocazadelerde hesap gördüm, baş başa çıktım. Tütün 65'e gitti. Daha ertesi sene tütünü 60'a sattık. Daha ertesi sene gene 60'a. Daha ertesi yıl kesattı, 55'e verdim. Kaç oldu? İkisi birden Recep'in hesap ilerledikçe kapadığı parmaklarını saydılar. 4. Etti mi 4? Daha ertesi sene tütün gene yükseldi. Solarilere 65'e verdim, etti 5. Daha ertesi sene harp senesiydi. Kaç senesindeyiz şimdi? Ne yapacaksın? Ona göre bir hesabım var elbet. Bekir düşündü. Ben askere gittim, 43'tü. Harp vardı. Daha evvel burunsuz çiftliğinde dağlarda koyunların ardındaydım. Bilmem ki ne zaman başladı. Kimi 39 der, kimi 40. 41, 42 hep harp vardı. Şimdi sene 50. Şimdi bitti mi? Bitti derler ama bilemem ki. Vardır elbet gene bir yerlerde. Dünyanın harbi biter mi? Neyse. Recep tekrar hesaba başladı. Harp çıktı, ekmek fırladı, tütün gene 60'a gitti. Sonra ikisi birden hesaptan vazgeçtiler, Bekir sordu. Nüfusu nerede bunun? Nüfusu Urla'da, evde. Göster nüfusunu bana en iyisi. Bu hafta pazara inince göstereyim. Cigaralarını yenilediler. 11. Cemal'den Zeliş'e. Çok kıymetli bir huzura. Son mektubunuz beni ne kadar sevindirmişti. 2 gündür yanımda gezdirdim. Tekrar tekrar açıp okudum. Mektubunuzu alınca neler düşünmüştüm. Şimdi onlar çok geçti. Çok uzak mazide kaldı. Sevincimin kısa sürmesi nasipmiş. Şimdi o 2 gün çok uzaklarda benden. Mektubunuzu verdiği sevinci de unuttum. Babamın verdiği bir haber beni kahır içinde bıraktı. Yüreğim dağlanmış dolaşıyorum. Bekir sizi kaçıracakmış. Dün Urla'da Kör Fehmi ile anlaşmış. Haberiniz var mı? Bu iş sizin gönlünüzce olacaksa ben artık sizi görmeyeyim. Sizi başkasının karısı görürsem yaşamaz ölürüm. Bana doğrusunu haber verin. Şayet öyleyse başımı alıp buralardan gideyim. Gurbet gurbet dolaşayım. Ama sizin gönlünüzle değilse size ben sağ oldukça kimse dokunamaz. Meğer ki beni öldürsünler. Dünyaya karşı gelirim. Akşamdan beri elim ayağım kesildi. Ellerim hiçbir şeye değmez, ayaklarım yürümez oldu. Gözlerim yolda, cevabınızı beklerim. Sizi seven Cemal. Mektubun altında iki göz yola düşmüş bir adam resmi vardı. Şu maniler eklenmişti. Fesleğen ekilir mi? Kökü gümüşlenir mi? Böyle güzel nazlı yar ele bağışlanır mı? Ufacık iğne misin? Gözlerde sürme misin? Ben burada ah ederim. Sen orada bilmez misin? 12. Zeliş'ten Cemal'e. Çok sevgili bir huzura. Mektubunuz beni üzdü. Geceden beri gözüme uyku girmedi. Benim dünya ahiret iki cihanda sevdiğim sizsiniz. Su akar gül dibinden, içilmez köpüğünden. Hiç insan vazgeçer mi iptida sevdiğinden? Boş yere nasıl olur da kendinizi üzersiniz? Benim canım gibi bildiğim üzülürse benim yüzüm güler mi? Bana kimse el süremez. Buna inanın ki yüreğiniz rahat etsin. Allah korusun, size bir fenalık gelirse bana kimse gene el süremez. Bekir ne zamandır beni babamdan ister. Adamdan saysaydım size söylerdim. Bu iş bu kadar uzun sürmezdi. Ben Bekir'den de başkalarından da bir başıma kendimi korurum. Beni öldürmeden kimse benimle muradına eremez. Sabrın sonu selamettir. Günü gelsin ne yapacağımızı düşünürüz. Beni düşündükçe yüreğiniz rahat etsin, yüzünüz gülsün. Aklınıza hiç keder gelmesin. Sevgiliniz Zeliha. Birbirine sarılmış iki kök çiçek resmi. Altında bir mani daha. Tepside üzüme bak, biraz da gözüme bak. Eller ne derse desin, sen benim sözüme bak. 13. Cemal'den Zeliş'e. Kolum kanadım, çok sevgili Zeliş'im. İnsan önce üzülmeli ki sonra sevinsin. Sevincinin kıymetini daha çok anlasın. Anladım ki benim kolum kanadım sizmişsiniz. Mektubunuzu alıncaya kadar ölü gibiydim. Dünden beri kımıldamadan yattım. Gözlerimi sizin çardaktan ayırmadım. Deli miyim? Nasıl bu kadar kötü şeyler düşündüm? Mektubunuz beni diriltti. Şimdi akşam rüzgarının çıktığını duyuyorum gene. Beni boğan o hava dağıldı, gökyüzü açıldı. Ağaçlar, tarlalar sizin tarafa baktıkça bana doğru koşuyorlarmış gibi geliyor. Ben de koşmak istiyorum. Anam gelsin sizi istesin mi, yoksa el ele verip dağlara mı düşeceğiz? Mektubun burasında incecik bir yolda el ele vermiş ilerleyen bir kadın bir erkek resmi vardı. Mektup bu resmin arkasında şöyle devam ediyordu. Hep kulağım seste, sizin tarafta. Bir şey olursa seslenirseniz duyar mıyım diye düşünüyorum. Duyarım elbet. Ama elinizi kolunuzu bağlar, ağzınızı bezle tıkarlarsa gene rahat edemeyeceğim. Ne yapacaksak yapalım. Sizi seven Cemal. Kekliği bıçakladım, tüyünü saçakladım. Yar geliyor dediler, yastığı kucakladım. 14. Zeliş'ten Cemal'e. Çok sevgili Cemal'im, sizin yüzünüz gülerse elbet benim de güler. Ben de mektubunuzu şimdi okudum. Bastığım yeri bilmez oldum. Yürümüyor, uçuyorum. Her sefer size yazıyorum. Sabrederek sevineceğiz diye. Ömrümüzün sonuna kadar aramıza kimse giremeyecek. Anneniz şimdi gelmesin. Babamın aklına şüphe girer. Ben zamanını söylerim. Çare kalmazsa kaçarız. İşte iğne atımı geldi, tütünler bitti biter. Tarlalarda zeytinleri bekleyeceğiz daha. Daha iki ay bir aradayız demektir. Ondan sonra çare kalmazsa kaçarız. Dünyanın bir ucuna da olsa gideriz. Bir şey olursa elbet seslenirim. Beni daha çok sevin. Ben sizi her gün daha çok seviyorum. Sevgiliniz Zeliha. Mektubu Gaga Gaga'ya vermiş iki güvercin resmi süslüyor. Resimlerin altında Cemal'in yazdığı maniye Zeliş aşağıdaki mani ile cevap veriyordu. Tabaklarda tuz olsam, bir evde bir kız olsam, yar kapıya gelince içeride yalnız olsam. 3. Bölüm. Uçlar iğne atımı. Ağustos sonlarına doğru bir akşamüstü Zeliş'le kardeşi tarladaydılar. Tütünlerin uç yapraklarını kırıyorlardı artık. Bir haftaya kadar kırma işi bitecek gibi görünüyordu. Anaları her zamanki gibi akşam karanlığı basmadan göz görürken çardakta yatakları yayayım demişti. Kadın üstteki yatağı kucaklayıp kaldırdığı sırada bir kuyruklu yatağın altından fırladı, sandığın gerisine doğru hızla kaçtı. Kadın hemen elindeki yatağı yere attı, sandığı az ileri çekti. Kuyruklunun sandığın gerisinden hızla aşağı inerek sandıkla çardağın dalları arasında duran Zeliş'in bohçası içine kaydığını gördü. Bohçayı sakınarak çardağın ağzına kadar çekti. Kendini kuyruklunun darbesinden koruyarak usul usul açtı. Kovalandıkça telaşı, şaşkınlığı artan hayvan, Zeliş'in basma entarisinin kıvrımları arasına gizlenmeye çalışıyordu. Kadın az ötesinde duran nalınlarının tekini kavradıktan sonra basma entariyi önüne doğru silkeledi. Kuyruklu entarin etekleri arasından kat kat defter yaprakları ile birlikte önüne düşüverdi. Hemen de çardağın kapısına doğru kaçmaya başladı. Sağa sola dağılan bir tomar defter yaprağını görmenin verdiği şaşkınlık arasında kadın az kaldı kuyrukluyu kaçıracaktı. Nalını hayvanın sırtına güç bela indirebildi, elinden bıraktı. Dörde katlı yapraklardan birini aldı, açtı. Kurşun kalemle yazılmış yazılara bir anlam veremedi ama okla delinmiş yürek resmini görünce elindeki kağıdın mektup olabileceğini anlamakta gecikmedi. Birini daha alıp açtı. Gagasında mektup taşıyan bir kuş resmi gördü. Mektuptu bunlar. Şüphesi kalmamıştı. Birini daha, birini daha açtı. İki göz resmi, bir yolcu resmi. Kız mektuplaşıyordu. Elbette ki Cemal'le. Elindeki entariyi bir daha silkeledi. Bir iki mektup daha düştü. Onları açtı, baktı. Çiçek resimleri, kuşlar, yaralı yürekler. Yerdeki bütün mektupları topladı, saydı, 17'yi buldu toplam. Kocasına haber versin mi acaba? Karar veremedi hemen. Dalgın, düşünceli bir tavırla işini görmeye devam etti. Çardaktan çıktı, küçük ateş küreğiyle döndü. Kuyruklunun ölüsünü kaldırdı, tarlaya götürüp attı. İkinci yatağa serdi, Zeliş'in bohçasını topladı, mektupları tekrar entarinin katları arasında yerleştirdi. Bütün bu işleri görürken kararını verdi. Kocasını durumdan haberdar etmeyi uygun gördü. Kırman dallarda çalışan Recep'in yanına yaklaştı. Adam dedi, Zeliş'i okutmak ister. Adam, cigarası dudağının kenarında, tütünlerin üzerine eğilmiş, karısı, çocukları olduğunu, dünyada önündeki tütünlerden başka bağlantıları da bulunduğunu unutmuş gibiydi. Söylenenleri sanki duymadı. Okutmak ister bir kere, aklını çelmişler. Şeytanlar zapt etmiş kızı. Belki de büyülemişlerdir, kim bilir. Adam doğrulmadan başını karısına döndürdü. Söylediklerinin sebebini, açıklamasını bekledi. Sevdalı. Sevdalı mı? Hiç alevlenme, hiç öfkelenme. Büyülemişler kızı. Mutlaka büyü vardır bu işte. Nereden bildin? Mektuplaşırlar. Beraber çardağa girdiler. Kadın sandığın üstünde bıraktığı bohçayı açtı. Mektup tomarını aldı, kocasına uzattı. Kuş, çiçek, yürek resimlerini ikisi birden tekrar gözden geçirdiler. Adam mektupları elinde evirdi, çevirdi. Okuyup anlamış kadar öfkelendi. O, Kadıovacıklı'nın haylaz oğlu gönderir bunları elbet. Ben de ondan şüphelenirim. Adam çardağın kapısına doğru öfkeyle yürüdü. Ben gösteririm onların ikisine de. Kadın önüne geçti. Alevlenme birdenbire. Ben baba mıyım yoksa pezevenk başı mı? Görsünler. Aklını başına topla önce. Ayağımın altına alayım da görsün. Kadın kocasını tekrar önledi. Dayaktan hayır gelse ben de döveyim seninle birlikte. Dayaktan hayır gelmez. Büyü tutmuşsa bir kere ne kadar dövsen aklı başına gelmez. Dedim ben sana, okutmak ister. Adam son bir hamle daha yaptı. Önce temiz bir dayak ister, sonra okutmak. Dövesin de şeytanları mı sevindiresin? Yavaşla biraz. Hamleleri, hızını kaybeden kocasının elinden mektupları aldı. kim bilir büyülü şeyler mi yedirdiler kıza, içtiği suya büyü mü attılar. Mektupları entarisinin arasına yerleştirdi, bohçayı eski yerine sandığın gerisine koydu, devam etti. Hiç anlamasın, hiç bilmesin ki mektuplarını gördük. O kadavacıklılar bilmiş insanlara benzer. Görmedin mi kızlarını nasıl dilliler? Aynacı kadına gideyim bir kere, bozulsun büyüleri. Kızın basireti çözülsün. Sonra alırsın karşına, kızın gibi söylersin söyleyeceğini. Şimdi ne desen bir kulağından girer, öbür kulağından çıkar. Kadın ertesi gün Urla'ya indi, aynacı kadının daracık avlu kapısını çaldı. Kapıyı açan beyaz başörtülü aynacı kadının ardından beyaz badanalı bir duvar boyunca malta başı döşeli, kireç sıvalı, tenekeler içinde fesleğenler ıtırlar dizili, dar bir aralıktan avlunun yaşlı bir erik ağacı altında genişleyen meydanına doğru ilerledi. Bir zaman erik ağacının gölgesinde aynacı kadınla karşılıklı oturup hal hatır sordular. Kadın derdini yana yakıla anlattı. Kızını Kadıovacıklı'nın oğlundan soğutmasını, büyüyü bozmasını rica etti. Aynacı kadın avluya açık kapısından ahret kokuları gelen zemin katındaki küçük odasına geçti. Duvara oyuk bir raftan yaprakları iyice sararmış bir kitap aldı. Okudu, üfledi, kitabı bir zaman karıştırdı. Sonra elinde iki kuru ekmek parçası, hokkası diviti, küçük rahlesiyle erik ağacının altına döndü. Ekmek parçalarının üzerine okunmaz, anlaşılmaz bir şeyler yazdı, çizdi. Bugün perşembe dedi, yarın cuma, öbür gün cumartesi. Daha öbür gün pazar. Pazara kadar 3 gün bu 2 parça ekmeği çardağında sakla. Pazar günü 4. gün 1. kuşluk birini ikindi üstü, birini kediye, birini köpeğe yedir. Kızın selamete çıkar. Kadın elindeki ekmeklerin hangisini kuşluk, hangisini ikindi üstü, hangisini kediye, hangisini köpeğe, sonra da önce kediye mi yoksa köpeğe mi yedireceğini tekrar tekrar sordu. Aynacı kadın bunu kuşluk, bunu ikindi dedi, olmadı. Karıştırıyordu. Bunu kediye, bunu köpeğe dedi, gene aklının takıldığı bir nokta kaldı. Aynacı kadının ikindi üstü diye gösterdiği parça sonradan kediye gösterdiği parçaydı. Oysa ki ilk sorusunda o parçayı kuşluk vakti atmasını söylüyordu. İş karışıyordu. Konuşma o hale geldi ki aynacı kadın da o da söylediklerini iyice karıştırdılar.